Maliye Politikası Blok 4. Keynes Ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.ekodeiale.com/konular/keynes-yen-kurami-genel-denge.html adresinden ulaşabilirsiniz. İnternet, Keynes sisteminde en temel maliye politikası aracı olarak efektif talebin işlevini ve oluşturulma yöntemini nasıl açıklarsınız? Sıra sizde de monetarist yaklaşım Keynesyen teorinin uygulanması bir süre kapitalist ekonomilerde sistemin rahat işlemesini sağlamıştır. Hatta sonraları önde gelen monetarist ekonomistler arasında sayılacak olan Milton Friedman bile 1963 yılında Keynesyen görüşlere sahip olduğunu söyleyebilmiştir. Ancak ABD ekonomisinde zamanla yükselen ekonomik sorunlar ve yaşanan konjonktür hareketlerinin yanında yükselen enflasyon, başta Milton Friedman olmak üzere bir kısım ekonomistleri Keynesyen görüşlerden uzaklaşmaya itmiştir. Monetarist parasalcı olarak anılan bu görüş mensupları Keynes'in ekonomiye aktif müdahale fikrinin yanlış olduğunu, Keynesyen görüşe tam tersi olarak müdahalenin olmadığı durumda ekonominin kendi dengesini sağlayacağı fikrini savunmuşlardır. 12 Maliye Politikası monetarist görüş yanlıları, para ile reel ekonominin işleyişi arasındaki ilişkiyi klasik görüş yanlıları kadar tarafsız görmemekle beraber, para arzının reel ekonomi üzerindeki etkisinin Keynes'in savunduğu kadar etkili ve güçlü olduğunu da kabul etmemişlerdir. Monetaristler, ekonomik istikrarın sağlanabilmesi açısından para arzının üretim artışı ile sabit oranda tutulması gerektiği fikrini ileri sürmüşlerdir. Üretim artışına koşut olarak para arzı devamlı olarak belirli bir oranda artırılabileceği gibi işsizlikle mücadele açısından hassas ayar fine-tuning mekanizması olarak da kullanılabilir. Örneğin, her türlü koşuldan bağımsız para arzı artışı oranının %3 olarak kabul edildiği ve işsizlik oranının, örneğin, %5 oranını aştığı durumda her %1 işsizlik oranı için para arzının %1 artırılması kuralı uygulandığında şu formül kullanılabilir. EM M3+1O-5 formülde O işareti beklenen işsizliği göstermektedir. Örneğin, %8 dolayında bir işsizlik yaşanıyor ve önlenmesi isteniyorsa EM oranı da %6 olacaktır. İşsizlik %5 oranının altına düştüğünde ise para arzı artışı da %3 oranından küçük olacaktır. Bu durum, monetarist yaklaşımda para arzının reel ekonomiyi etkilemede kullanılabilen bir araç olarak görüldüğünü göstermektedir. Ancak, bu araç Keynesyen görüşte olduğu gibi her koşulda konjonktürel dalgalanmaları düzeltmeye yönelik olarak kullanılamaz. Aşırı dengesizliklerde para politikasına başvurulabileceği gibi bazı durumlarda hassas ayar aracı olarak da devreye sokulabilir. Doğal işsizlik oranı, emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit kalabildiği koşuldaki işsizlik oranıdır. Monetarist yaklaşım taraftarlarına göre Keynesyen genişletici önlemler ancak kısa dönemde etkili olabilir. Uzun dönemde sistem eski durumuna döner. Örneğin, para tabanının genişletilmesi ilk anda ekonomide talebi yükselterek istihdam olanaklarını yükseltebilmekle beraber, bir süre sonra ücretlerin de yükselmesine yol açarak ekonomiyi daha yüksek fiyatlar düzeyinde reel olarak eski konumuna getirir. Ekonominin doğal dengesinden ancak kısa dönemde sapabileceği, uzun dönemde daima doğal dengesinde kalacağı görüşü Milton Friedman tarafından ileri sürülen doğal işsizlik olgusu ile açıklanır. Friedman'a göre doğal işsizlik, emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit kalabildiği koşuldaki işsizlik oranı olarak tanımlanır. Bu tanımlama çerçevesinde, para tabanının genişletilmesi ve talep yükselişi yoluyla işsizliğin azaltılabileceği mümkün görülmemektedir. Çünkü, para tabanının genişletilmesi ve talebin yükselişi sonucunda ilk etki olarak işveren ve işçilerin asimetrik fiyat algılamasına bağlı olarak üretim ve istihdam yükseliyor olabilir. Talebin yükselişinin ilk etkisi fiyatlara yansır, parasal ücretlere yansıma ise gecikmeli olur. Böylece oluşan farklı yansımalar ve tarafların farklı algılamaları sonucunda işverenler reel ücretin gerilediği, işçiler ise reel ücretin yükseldiği düşüncesiyle artan emek talebine emek arzında artışla karşılık verir. Ancak zamanla işçiler reel ücretin fiyat yükselişi kadar yükselmediği algılaması yaptığında emek arzı doğal işsizlik oranına geriler. Bu yaklaşımda Friedman doğal işsizlik oranı düzeyinde fiyat artışlarına karşı duyarsız Phillips eğrisi tanımlamasını geliştirmiştir. Friedman'ın tanımlamasına göre, Phillips eğrisi uzun dönemde negatif eğimli değil, doğal işsizlik oranında dikey görünümündedir. Şu hale göre, doğal işsizliğin para tabanının genişletilmesiyle azaltılamamasının gerekçesi, bizzat doğal işsizlik kavramının tanımında yatmaktadır. Friedman'ın tanımlamasına göre, var olan ücret düzeyinde iradi olarak işsiz kalmak isteyenler doğal işsiz olarak kabul edilir. Para tabanının genişletilmesi kısa dönemde parasal ücreti yükseltiyor olmakla beraber, uzun dönemde fiyatların artışı ile eski reel ücret düzeyine geri döneceğinden bu yöntemle doğal işsizlik sorunu çözülemez. 1. Ünite Maliye Politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırlan 13 para tabanının genişletilmesi ve buna bağlı olarak talep yükselişi ile işsizlik sorunu arasındaki ilişkinin monetarist açıklamasında kilit rolü işçi ve işverenler arasındaki asimetrik beklenti olgusu oluşturmaktadır. Para tabanının ve talebin genişletilmesiyle oluşan enflasyon dönemlerde işverenler reel kazanç sağladığından üretimin genişletilmesine karar verebilirler. İşçiler ise ücretlerinin geçmiş dönem enflasyon oranına göre ayarlanmasını talep ederken yükselen enflasyon ortamında reel olarak geri plana düşerler. İşçilerin enflasyon karşısında reel ücret düzeyi ile ilgili net algılama yapamaması para yanılsaması money illusion olarak nitelenir. Zamanla para yanılsaması etkisini yitirip işçi algılaması düzelip nominal ücretler de eski dönem reel ücretleri oluşturabilecek düzeye yükseltildiğinde emek arz ve talebi eski düzeyine gerileyecek ve doğal işsizlik devam edecektir. Friedman, 1976 yılında Nobel Ödül Programı çerçevesinde yapmış olduğu konuşmasında Phillips eğrisine etki eden birçok nedenin bulunduğunu, enflasyonist gelişmelerin düzgün olmayan bir tempoda ortaya çıkarak ekonomik beklentileri olumsuz etkileyip verimsizliğe ve işsizliğin yükselmesine neden olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşlerle Friedman, Phillips eğrisinin daima negatif olmayacağını, enflasyon ve işsizliğin birlikte görüldüğü stagflasyon dönemlerinde eğrinin geçici süreler içinde pozitif görüntü alacağını ileri sürmüştür. Devamlı değişen enflasyonist eğilimler karşısında ücretler ve fiyatların düzgün indekslenmesi neticesinde Phillips eğrisi dikey görünüm kazanarak doğal işsizlik oranını sabit düzeyde tutacaktır. Keynesyen görüşe göre ileri sürülmüş olan vergi indiriminin tüketim harcamalarını yükselterek milli gelir artıracağı tezide monetaristlerce devamlı gelir perpetual income ya da yaşam boyu gelir lifetime income kavramı ile reddedilmiştir. Bu görüşe göre bireyin bir dönemdeki tüketim harcamaları sadece o dönemdeki gelirinin değil yaşam boyu elde etmeyi öngördüğü gelirin ortalamasının fonksiyonudur. Bu varsayım altında tüketim harcamalarını artırmaya yönelik yapılacak bir vergi indiriminin şimdiki gelir üzerindeki etkisi önemli olmakla beraber yaşam boyu gelir üzerindeki etkisi çok daha zayıf olacak ve vergi indiriminden beklenen harcama artışı gerçekleşmeyebilecektir. Monetaristlerin Keynesyen maliye politikasına karşı geliştirdikleri diğer bir itiraz da devlet eliyle yapılan yatırımların piyasa faiz oranı üzerindeki yükseltici etkisi nedeniyle özel yatırımlarda caydırıcı etki yapmasıdır. Dışlama etkisi, crowding out effect, kamu yatırımlarının borçlanma piyasasında faiz oranını yükselterek marjinal getirisi, yükselen faiz oranının altında kalan firmaların piyasadan çekilmesi ile ortaya çıkarak kamu yatırımlarının tam çarpan etkisi oluşumunu engeller. Dışlama etkisinin ortadan kaldırılarak kamu yatırım harcamalarının tam çarpan etkisinin oluşumu için maliye politikasının tamamlayıcısı olarak faiz etkisini ortadan kaldıracak şekilde Merkez Bankası'ndan borçlanma yoluyla para tabanının genişletilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yani kamu finansmanının ödünç verilebilir fonlardan borçlanılarak yapılması koşulunda faiz oranı yükselerek marjinal getir oranı düşük yatırımlar piyasa dışına itilmiş olur. Milton Friedman ve monetarist hakkındaki bilgilere https://www.ikipe.de.a.or/wiki/milton-friedman.http://www.ikipe.com/konular/monet-resim-money-resim-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Para yanılsaması, işçilerin enflasyon karşısında reel ücret düzeyi ile net algılama yapamaması durumudur. Dışlama etkisi, genişletici maliye politikası uygulanması sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumudur. Monetarist görüşün Keynesyen görüşten farklarını ve bu farklılıkların ortaya çıkmasına yol açan ekonomik gelişmeleri nasıl açıklarsınız? Sıra sizde de 14 maliye politikası son dönem yaklaşımları Keynesyen görüşler ve uygulamaların ekonomik dalgalanmaları ortadan kaldırmada yetersiz kalması ve geliştirilen monetarist görüşlerinde özellikle 1970'lerde ve sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmaları ve fiyat artışlarını tam olarak açıklayamaması karşısında ekonomistler her iki temel yaklaşımdan da yararlanarak farklı görüşler geliştirmişlerdir. Ekonominin mikro temellerini araştırmaya yönelik talep yanlı bu görüşlerden bazıları, yeni klasik görüşler, yeni Keynesyen görüşler ve post Keynesyen görüşlerdir. Son dönemlerde neoliberal akımla talep yanlık politikaların karşıtı olarak arz yanlık politikalar da teori alanında ve uygulamada yerini almıştır. Yeni klasik akım Robert Lucas, Frederick Miskin ve Edward Prestwood gibi isimlerin temsil ettiği yeni klasik akım taraftarlarına göre fiyat ve ücretlerin tam esnek varsayımı altında toplam arz fonksiyonu çeşitli nedenlere dayalı olarak oluşan şoklardan etkilenir. Şoklar, ekonomik aktörlerin yetersiz bilgiye sahip olmalarından kaynaklanıyor olabileceği gibi teknolojik gelişmelerden de ileri gelebilir. Rasyonel beklentiler, kişilerin ekonomik değişkenlere ilişkin tüm bilgileri kullanarak yaptıkları beklentilerdir. Yeni klasik akım taraftarlarının en temel varsayımına göre ekonomik birimler çıkarlarını en çoklaştırıcı yönde davranış gösterirler. Bu amaca yönelik olarak bireyler tüm bilgilere ulaşmayı ve kararlarını bu bilgilere göre almayı hedeflerler. Yeni klasik akım taraftarlarına göre bireyler davranışlarını rasyonel beklentiyle oluşturdukları kararlarla gerçekleştirirler. bireylerin yararlarını ençoklaştırıcı davranış doğrultusunda tüm bilgilere ulaşarak yaptıkları rasyonel beklenti sonucunda aldıkları kararların piyasadaki sonuçları tüm piyasaların dengeye gelmesine, piyasaların temizlenmesine yol açar. Piyasaların dengeye gelmesini sağlayan unsurlar, ücret ve fiyatların esnek olmasıdır. Ücret ve fiyat esnekliği ekonomik aktörlerin rasyonel davranışlarının doğal sonucudur. Şöyle ki iradi olarak işsiz kalmayı tercih etmeyen her birey, işsiz kaldığı durumda daha düşük ücrete razı olarak ücretlerde esneklik sağlama yolunu açar. Aynı şekilde ürününü satamayan her birey daha ucuz fiyata razı olarak fiyat esnekliği oluşumuna neden olur ve böylece ürününü satar. Bu görüşe göre, ücret ve fiyat esnekliği sadece piyasaların dengeye gelmesinde önemli olmamakta, aynı zamanda bireylerin çıkarlarının da en üst düzeye çıkmasına neden olmaktadır. Yeni klasiklere göre ekonomilerde görülen dalgalanmalar, hükümetlerin almış olduğu bazı kararların bireyler tarafından rasyonel beklenti modellerine alınmamış olmasıyla oluşturulan yanlış davranışların sonucu olarak gelişir. Aksi durumda, hükümetlerin karar değişikliği yapmadığı veya ekonomiye müdahale etmediği durumlarda ekonomilerde istihdam veya gelir dalgalanmaları oluşmaz. Ekonominin istikrarda tutulabilmesi için hükümetlerin aktif politikalarla ekonomilere müdahale etmeyip istikrarlı politikalar yürütmesi gerekir. Lucas ve Sargent tarafından geliştirilmiş olan rasyonel beklentiler teorisi ile geniş kapsamlı olarak aynı bağlamda ele alınan yetersiz bilgi yaklaşımı arasında ufak bir fark bulunmaktadır. Şöyle ki yetersiz bilgi sahibi olmak algılamanın kısmı olmasına yol açarken rasyonel beklenti sahibi olmak algılamada bütünsellik oluşturarak sistematik hata payını en aza indirir. Yetersiz bilgi koşulunda para arzında meydana gelen artışın ilk andaki algılanması nispi fiyat değişmeleri şeklinde oluşurken politika değişikliği hakkında önceden bilgi sahibi olan ekonomik birimler böyle bir hataya düşmezler. Politika değişiklikleri hakkında ön bilgi sahibi olunmadığı durumda rasyonel beklenti yaklaşımında da yetersiz bilgi sahibi olma koşulundakine benzer hatalar yapılarak arz fonksiyonunda dalgalanmalara meydan verilir. 1. Ünite maliye politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırlan 15 ekonominin düzensiz dalgalanmalarının nedeni ile ilgili olarak Lucas'ın geliştirdiği yetersiz bilgi sahibi olma bağlamındaki görüş, Friedman'ın görüşünden biraz farklı olarak, her karar biriminin kendi alanını bir tür ada olarak algılayarak, değişimleri bütünsellik içinde değil de adacıklar halinde görerek, ilk elden kararını öylece vermesi, tüm görüntü alındığında ise eski koşula dönmesi şeklindedir. Bu görüşe göre, üretimin doğal işsizlik oranını sağlayan düzeyden sapmasının tek koşulu beklenen fiyat düzeyi ile gerçek fiyat düzeyi arasındaki farktır. Toplam arz fonksiyonunun dalgalanmalarına neden olan diğer iki faktör olarak da teknolojik gelişmelerin ekonomilerde yarattığı şoklar ileri sürülmektedir. Schumpeter yaklaşımı bağlamında geliştirilen bu görüşte, teknolojik gelişmenin ekonomi içinde bahsedilebilmesine dek toplam arz fonksiyonunda ve istihdamda şoklar yaşanabilir. Kamu kesimi yoluyla da ekonomide verimlilik artışı şoku yaşanabilir. Kamu harcamalarının artması faiz oranını yükselttiği derecede üretim faktörlerinin arz fonksiyonlarının zamanlar arası kaymasına neden olarak şimdiki arz fonksiyonunu yükseltip gelecekteki arzı düşürebilir. Bu durumda şimdiki zamanda gelir artışı şoku yaşanabilir. Kamu kesiminin bu kararı hakkında ekonomik birimlerin yeterince bilgi sahibi olmamaları durumunda kamu ve özel kesim davranışlarında uyumsuzluklar ve şoklar yaşanır. Yeni klasik akım hem Keynes'ten hem de Friedman'dan farklı görüşlere sahiptir. Maliye politikası 4 No'lu bloğun sonu.